6. ayrım. Sayfa 166. Telefonlar kimin için çalıyor? O gün evden ayrıldı Arda. Bir ay önce Eskişehir'den getirdiği bavulu yeniden toplayıp Jülide'nin evine gitti. Üç katlı villanın misafir odası küçük bir apartman dairesi büyüklüğündeydi. Pencereden bakınca başka villalar, onların ortasında da çocuk seslerinin yankılandığı yüzme havuzu görünüyordu. Orada geçirdiği hafta boyunca olanları hatırlatacak hiçbir şey yapmamaya gayret etti. Ertuğrul, Dünya, Ali ya da Gönül'e ulaşmaya çalışmadı. Zamanını Jülide'nin kendisine bulduğu dairelere bakmakla geçirdi. Bir taraftan da yayın evindeki işine yeniden alışmaya çalışıyordu. Yayın yönetmeni Serra, boksör sevgilisiyle tatilde olduğundan işler yoğun değildi. 6. günün sonunda keçesine göre bir daire bulmayı başardılar. Moda'daki bir apartmanın 3. katıydı. Bir zamanlar Fırat'la oturdukları öğrenci evinin birkaç sokak yukarısı. Öğrencilik yıllarının semtine geri dönmek tatlı göründü Arda'ya. Yeniden başlamak için anlamlı bir yerdi. Üstelik daire eşyalı olduğundan fazladan para harcaması gerekmeyecekti. Jülide hemen karar vermemesini istedi. Semtin eski zenginlerinden olan ev sahibinin demode art deco mobilyaları ona iç karartıcı gelmişti. Arda ise aynı eşyada çocukluğunun ruhunu bulmuştu. Kendinden emin bir şekilde imzaladı kira sözleşmesini. Evdeki ilk akşamında Jülide onu yalnız bırakmadı. Küçük balkonda oturup müteahhit kocasının İtalya'dan getirdiği şarabı içtiler. Haydarpaşa'ya doğru ağır aksak giden vapurlara baktılar. O vapurlar gibi geçip giden ama onların aksine geri gelmeyen gençliklerine. "Ben abine aşıktım, biliyor musun?" dedi Jülide. "Tabii ki. Bunu bilmeyen yoktu. Sence Fırat beni neden istemedi? Neden olacak aptallığından? Hayatta karşısına çıkabilecek en çekici, en alımlı kız bendim. Üstelik bir işaretiyle kendimi vermeye hazırdım. Ama o Esra denen yaratığı bile vaktiyle bana tercih etti." "Çok tuhaf." "Tuhaf bir şey yok," dedi Arda gülerek. "Sebebini kendin söyledin. Onun için fazla güzel ve havalıydın. Onda sana işaret verecek özgüven yoktu." "Bu mudur yani? Kendini senin tarafından öpülerek prense dönüşmeye layık görmedi. İçini rahatlatır mı bilmem ama bence tek neden bu." "O zaten bir prensti," dedi Jülide acı acı gülerek. "Sadece bunun farkında değildi." "Prenslere ve kurbağalara," dedi Arda kadehini kaldırıp. "Peki senin kurbağa ne alemde?" "Kim?" "Kimmiş? Ertuğrul herhalde. Ben bile Fırat'ı düşündüğüme göre senin onu haydi haydi düşünüyor olman lazım. Hele şu olanlardan sonra." "Düşünecek bir şey yok. Yine kayboldu gitti. İstatistiklere göre bir daha 60 yaşında karşılaşmamız lazım." İçimden bir ses "o kadar beklemeyeceğinizi söylüyor," dedi Jülide. Sigarasını yeşil kristalden kül tablasında söndürürken. Hafta başında Serra tatilden döndü. Arda'nın iş hayatı da gerçek anlamıyla o zaman başladı. Üstelik boksör sevgiliden ayrıldığı için her zamankinden gergindi. Yayın evinde fırtınalar estiriyordu. Arda ve Serra eski günlerdeki gibi itişip kakışmaya, kavgalarıyla çalışanların ödünü koparmaya başladılar. Önlerinde Jeanne d'Arc'ın dipnotlarla genişletilmiş yeni baskısının yanı sıra Stephen Zweig'in Marie Antoinette biyografisi vardı. Serra kitabın yeniden çevrilmesini istiyor, eski çeviriyi seven Arda ise bunun gereksiz masraf olacağını savunuyordu. Ofisin ortasında yüksek sesle tartıştılar. Sonra Serra derhal odasına gelmesini istedi. Başlarını bilgisayarlarından kaldırmaya korkan editörlerin arasından asker adımlarıyla geçip yayın evi yönetmeni makamına girdiler. Serra kapıyı ve panjurları kapattı. "Biliyor musun, seni sahiden özlemişim," dedi. Hınzırca göz kırparak. "İtiraf edeyim, ben de," dedi. Onun ruh hallerini ezbere bilen Arda, "Boksörle yürümemesine üzüldüm." "Boş ver. En azından erkeklerden bana hayır gelmeyeceği bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu arada ofiste gerekli gerilimi yarattığımıza göre birer kahveyi hak ettik. Ne dersin?" Serra telefonu tuşlarken kapı çalındı. O an birinin buna cesaret edebilmesine şaşarak birbirlerine baktılar. Gelen, işe birkaç ay önce girmiş genç editörlerdendi. Titreyen bir sesle "Arda Hanım'a telefon var," dedi. Serra kızın yüzüne kaplan gibi baktı. "Meşgul olduğunu söylemediniz mi?" "Söyledik ama önemliymiş, Eskişehir'den." Arda'nın içinde kötü bir his belirdi. Memleketten gelen zamansız telefonların hayra alamet olmadığını babası öldüğünden beri biliyordu. Hemen kalktı. Hızla çarpan kalbinin eşliğinde masasına gitti. "Başımız sağ olsun kızım," dedi halası ağlayarak. "Bugün anneni kaybettik." Küçük bir çığlık attı Arda. Masalarda oturanlar başlarını çevirip baktılar. Birkaç saat sonra Seyra'nın tahsis ettiği araba ve şoförle Orta Anadolu'ya doğru giderken Jülide'nin sözünü düşünüyordu. Evi terk ettiği günün akşamı, "Şu hayatta, anan hayattaysa yalnız değilsin," demişti. Çünkü dünyaya gelişinle aranda hala bağ vardır. Mesela ben annemle 2 yıldır küstüm ama ne zaman yalnız hissetsem onu düşünüyorum. Bağın varlığını hissetmek insana iyi geliyor. Bu söz şimdi kehanet gibi çınlıyordu Arda'nın kulağında. Yavaş yavaş yaklaşan eski şehir bir taraftan da hiç olmadığı kadar uzak görünüyordu. Kayıp, geri dönmeyecek bir masumiyetin başkenti gibi. Arda'yı bazılarını babasının cenazesinden beri görmediği akrabalar karşıladı. Ona annesinin uykusunda öldüğünü, acı çekmediğini söylediler. Teklif ettilerse de ölü bedeni görmedi. Annesine dair hatırladığı son şeyin garda kendisini uğurlayışı olmasını istiyordu. Sonbahar güneşinin altında cami avlusu kalabalıktı. Şehirdeki akrabalar, onların eşleriyle çocukları, Arda'nın bazılarının adlarını hatırlayamadığı çocukluk arkadaşları gelmişlerdi. Gözler Fırat ve Ali'yi arıyor, yokluklarını dedikodu malzemesi olarak kayda geçiyordu. Arda vaktiyle gönülden aldığı mavi eşarbı takmıştı. Kalabalığın ortasında evrendeki gerçek yalnızlıkla tanışıyordu. İçine annesinin konduğu tabut sessiz bir tanık gibiydi. Sanki 5. ölüsüydü annesinin. Öyle sakindi herkes. Erkekler saf tutmak için tabuta doğru yürüdüler. Arda ise törene son anda yetişen Jülide'nin yanında kaldı. İmam konuşmasını yaparken Jülide'nin avlunun girişine doğru hayretler içinde baktığını fark etti. Başını çevirince gözlerine inanamadı. Ertuğrul orada durmuş, kendisine bakıyordu. "Bu halinle de güzelsin." Akşama doğru 3 kişi dışında herkes gitmişti. Bir zamanlar Arda'nın annesinin televizyon seyrettiği koltukta şimdi Ertuğrul oturuyordu. Fiskos takımındaysa belediyede çalışan 2 kadın akraba oturmuş, yan gözle Ertuğrul'a bakıyorlardı. Ölü evindeki ilk gecesinde Arda'yı bu sakallı yabancı ile baş başa bırakmak istemediklerinden değil, aralarındaki ilişkiyi anlayabilmek için oturuyorlardı hala. Yoksa konuşulacak şeyler bitmişti. Teselli sözcükleri, buruk hatıralar, cenazenin teknik ayrıntıları geride kalmıştı. Ölü evi son ziyaretçinin de gitmesiyle bürüneceği sessizliğe hazırdı çoktan. Yemek masasının sandalyelerinden birindeki Arda ise sıkıntılıydı. Gitmek bilmeyen akrabalar yüzünden soru soramıyordu. Ertuğrul cenaze namazından sonra yanına gelmiş, başsağlığı dilemişti. Kaybolduğu haftalar sakalının uzamasına yol açmıştı. Onu ve annesini son kez aynı anda gördüğünü hatırladı. Yaz sonunda dünya ile Arda'yı tren garından İstanbul'a yolcu ederlerken, cami avlusunda gözlerine bakmıştı Arda'nın. Sözcüklerin acizliğini bilen, onların yerini alan bir bakıştı. Arda'ya korktuğu kadar yalnız olmadığını göstermek istiyordu. Oysa Arda yalnızdı. Annesi ölmüş ve evrenle arasındaki göbek bağı kopmuş, her varlık gibi yalnız. Yaralandığında sığınacağı kimsesi kalmamış biri kadar. O kadar yalnızdı ki Ertuğrul'a haftalardır nerede olduğunu bile soramadı. Güçlükle gülümsedi. "Dostlar sağ olsun," dedi. Fiskos takımındaki akrabalar saatin geç olduğunu göstermek ister gibi baktılar birbirlerine. Oysa daha sakallı yakışıklının kim olduğunu öğrenememiş, Arda'nın nesi olduğunu çözememişlerdi. Artık ölüden çok düğün ve cenazelerin olmazsa olmazı dedikoduya bu kadar yaklaşmışken eli boş ayrılacakları için üzgündüler. "Merak etmeyin," dedi Arda onlara. "Yalnız değilim. Jülide gece kalmaya gelecek." Kadınları uğurladıktan sonra salona döndüğünde Ertuğrul ayağa kalkmış, kendisine bakıyordu. Yüzünde Arda'nın çok iyi bildiği o cüretkar tebessüm vardı. Esrarengiz bir kaynamış süt kokusu evi dolduruvermişti. Ertuğrul yavaşça yaklaştı, sarıldı Arda'ya. Arda başını onun omzuna koydu, ağlamaya başladı. Dakikalarca başını kaldırmadan doya doya ağladı. Ağlamaktan yorulunca yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Aynada gördüğü kadın yüzünden morali daha da bozuldu. Gözleri şişmiş, burnu kızarmış, saçı mezarlığın tozu toprağıyla keçeleşmişti. Ölü evinde makyaj uygunsuz kaçardı ama Ertuğrul'un karşısına bu şekilde çıkmak da olacak şey değildi. O kara kara düşünürken banyonun kapısını tıklattı Ertuğrul. Merak etme, bu halinle de güzelsin. Arda'nın içinde yersiz bir gülme isteği uyandı. Birbirlerini bu kadar iyi tanıyor olmaları değil, buna rağmen bir araya gelemeyişleriydi gülünç olan. Belki de sorun buydu. Gereğinden fazla tanışıyorlardı. Ertuğrul, Arda'nın annesinin koltuğuna oturmuş, sesi kısık televizyona bakıyordu. Sehpaya iki kadeh kırmızı şarap, biraz da peynir koymuştu. Arda babasının koltuğuna oturdu. Kadehi eline aldı. İstanbul'a dönerken evin dolabında bıraktığı şaraplardan olmalıydı. ''Nereye kayboldun sen?'' dedi. ''İyileşmeye çalışıyordum. Hasta mısın?'' ''Bağımlıydım. Vücudum kimyasal uyarıcılar ve uyuşturucularla doluydu. Arınmam gerekiyordu.'' Arda hayretle baktı. ''O işler geçmişte kaldı sanıyordum. Kalmıştı. Zoo sayesinde neredeyse arınmıştım. Beni adam etti. Tedavi görmemi sağladı. Ama ölünce yeniden başladım işte. Bu yüzden mi kayboldun?'' ''O şekilde dünyaya babalık yapamayacağım ortadaydı. Tedavi gördüğümü öğrenmesini de istemedim. Arınana kadar dünya ile bağımı kesmek istedim. Onu emanet edebileceğim sadece sen vardın.'' Arda'nın sesi kendisinin de beklemediği kadar alaycıydı. ''Ben de ne sanmıştım? Yazın birdenbire karşıma çıkınca. Hayır Arda, tabii ki tek sebep bu değil. Öyle olmasa da başına gelenleri duyunca seni görmeye koşardım. İnan bana.'' Şaraptan bir yudum aldı Arda, içini çekti. ''Sana inanmak da benim kötü alışkanlığım işte. Bazen telefonu açıp kimlerin bana ulaşmaya çalıştığına bakıyordum. Dünyanın yaralandığını öğrenince ablamdan önce seni aramak istedim ama yapamadım. Haklı olarak sorular soracaktın. Bir sürü yalan söylemem gerekecekti. Annemin öldüğünü nasıl öğrendin?'' ''Klinikten çıktığım gün Gönül adında bir arkadaşın aradı. İlginç bir kızdı. Beni tanıyormuş gibi konuşuyordu. Numaramı nereden bulduğunu söylemedi. Seninle birbirimize ihtiyacımız olduğundan bahsetti. Yayın evinde işe başladığını anlattı. O kadar içten konuşuyordu ki onu dinlemek bana cesaret verdi. Dün yayın evine uğrayıp sürpriz yapmak istedim. Oradakiler de cenaze için Eskişehir'e gittiğini söylediler. Burada olmanı Gönül'e borçluyuz yani.'' ''Öyle. Aramasa haberim olmayacaktı. Görmeyeli iyi arkadaşlar edinmişsin.'' Arda'nın bakışları vaktiyle Gönül'ün evinden aşırdığı başörtüsüne kaydı. Cenazede taktığı mavi eşarp şimdi yemek masasının üstünde katlanmış halde duruyordu. Gözünün önüne ona Ertuğrul'u anlatırken ilgiyle dinleyen genç kızın yüzü geldi. ''Annen çok tatlı bir kadındı,'' dedi Ertuğrul. ''Fazla tanıyamadım ama beni sahiden etkilemişti.'' ''Ah evet,'' dedi Arda. ''Hatırlıyorum. Peki şimdi ne yapacaksın?'' ''Seni görmek istedim. Çünkü bugüne kadar yaptığım hataları telafi etmek istiyorum. Kaçırdığım treni yakalamak istiyorum. Seni kazanmak istiyorum. Hatta cüretimi mazur görürsen seninle olmak istiyorum.'' ''Bunlar çok iddialı sözler. Dünya da çok özlemiş. Sürekli seni sorup duruyor. Belki üçümüz yeniden başlayabiliriz. Birbirimizi mutlu edebiliriz. Belki de bunun zamanı gelmiştir nihayet.'' Arda şimdi Ertuğrul'a değil, ekranda birbirini kovalayan arabalara bakıyordu. ''Bugün annemi gömdüm Ertuğrul. Geleceği düşünmeye hazır değilim. Artık gitsen iyi olur.'' Uçurum gibi bir şey. Anılarla dolu baba evinde yalnız kalmak önce ağır geldi Arda'ya. Herkes misafirliğe gitmişti sanki. Odun pazarında oturan Gülten teyzeye ya da Bademlik'teki bir düğündeydiler. Birazdan kapı açılacak, annesi, babası ve ağabeyi girecekti. Babası yatmadan haberlere bakmak için televizyonu açacak, annesi pencerenin dışına kediler için süt koyacak, Fırat odasına kapanıp hayallere dalacaktı. Eşya o eşya, ışık o ışık, kokular o kokulardı. Evde dokunulmamış bir şey vardı ya da zaman ustaca silmişti parmak izlerini cinayet mahallinden. Gençken evde böyle yalnız kalabilmek için nasıl yanıp tutuştuğunu hatırladı. O zaman kendini özgür hisseder, millet dönene kadarki her dakika altın değerinde görünürdü. Kızlarımı çağırsın, filmimi seyretsin, yoksa deri ceketini giyip ayna karşısında Madonna gibi dans mı etsin karar veremezdi. Göz açıp kapayıncaya kadar biterdi özgürlük saatleri. Kapıyı çalan ilk aile ferdiyle alışıldık düzen geri dönerdi. Dördünün birleşmesiyle oluşan bir mahluktu aile. Farkında bile olmadıkları bir uyum içinde yaşayıp giderlerdi. Jülide'nin söylediği gibi Anası hayattaysa insan yalnız değildi. Görünmez bir göbek bağıyla bağlıydı hayatın çekirdeğine. Dünyanın öbür ucunda da olsa insan bunu bilirdi. Arda son bir yılı bu evde annesiyle geçirmişti. Onun yanına sığınmış, aralarındaki görünmez bağdan medet ummuştu. Sanmıştı ki artık hiçbir şey olmasa bile kalan ömrünü doldurmaya annesi yeter. Fırtınalar geçer, sel suları çekilir ama anne hayatta kalır. O ebedi bir şeydir. Bize esas yolculuğun geri dönüş olduğunu söyler. Kahverengi kadifeden, kenarı hasırlı koltuklarda bir gece onsuz oturacağı insanın aklına gelmez. O koltuklarda yan yana oturmuş, eski filmleri seyretmişlerdi. Fikret Hakan'ın güzel yüzünden, Fatma Giri'nin kime benzediğinden, Vahi Öz'ün çapkınlığından bahsetmişlerdi. Zamanın götürdüklerinden bahsetmemek için yapmışlardı bunu. Eski filmleri izlemek, insanın babasını ya da oğlunu hatırlamasından kolaydı. Ertuğrul'un dünyaya getirdiği güne kadar hayat böyle sürmüştü. Gözlerini kapattı Arda. Sessizliği dinledi. Mutfaktan gelen tıkırtıları, Fırat'ın odasından gelen müzik sesini, tıraş makinesinin banyodan taşan vızıltısını duyar gibi oldu. Bıraktı sesler büyüyüp onu içine alsın. Sonra zeplin gibi yükselsinler. İçinde ölülerden başka hiçbir şeyin olmadığı bu evi zamanın kanlı pençelerine bırakarak Anadolu'yu baştan başa kat edip Torosları ve Van Gölü'nü aşsın, Ağrı Dağı'na Nuh'un gemisi gibi konsunlar. Yüzyıllar sonra tırmananlar orada küçük bir hayatın kalıntısını bulsun. Garip bir duyguya kapıldı. İçinden bir parçanın kopup yine içine doğru ama daha derine kayması gibi. Bilinci de o kopan parçanın içinde kalmıştı sanki. Derine gittikçe kendi duygularından, düşüncelerinden, hatta bedeninden uzaklaşıyordu. Bir havuzun dibine dalmıştı. O güne kadar Arda sandığı ne varsa yüzeyde bırakarak. Onların dışındaki ama hepsini açık ve net görebildiği bir derinliğe iniyordu. Düşünceler, duygular ve anılar su üstünde yüzüyor, artık ona dokunamıyorlardı. Ama bedeni bile su üstünde kalmışsa bakan kimdi? Havuzun dibine neyin içinde iniyordu? Zamanın düz çizgisinden kayıp uçurum gibi bir şeye düştüğünü, içinin çekildiğini hissetti. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığından korkuya kapıldı. Panik içinde açtı gözlerini. Önce bir rüyadan uyandığını sandı. Gözleri kapalıyken içi geçmiş, yorgunluktan uyuyakalmış olmalıydı. Mekana yabancılaşmıştı birden. Sanki eşyayı ilk kez görüyordu. Baba eviyle ve anılarla arasına bir şeye girmişti. Garip olmasına garipti ama rahatlık vericiydi. Şok edici, tarafsız ne olduğunu ancak aylar sonra zen ve derin meditasyonla tanıştığında anlayabileceği bir ruh hali. Ama o anda korkutucuydu. Nihayet delirmeye başlamış olabilirdi. Banyoya gidip yüzünü yıkadı. Ertuğrul'un kadehinde kalmış şarabı da içti. Bir ses olsun diye televizyonu açtıysa da üzerine saldıran görüntülere dayanamayıp kapattı. Telefonu aldı çantasından. O numarayı kendisini bile şaşırtan bir hızla tuşladı. "Alo, buyurun," dedi uykulu bir ses. "Merhaba Gönül, uyandırdın mı?" "Huriye Hanım, evet, ben Arda." "Ah pardon, adınız hala Huriye diye kayıtlı da." "Bu saatte uyandırdığım için özür dilerim." "Hayır, uyandırmadınız. Yani okurken içim geçmiş biraz, yatmış değilim." "Hayırdır?" "Dün benim annem öldü Gönül." "Yapmayın," dedi genç kız. Kısa bir sessizliğin ardından sesinde üzüntü kadar bu haberin kendisiyle paylaşılmasına duyduğu hayret de vardı. "Başınız sağ olsun. Ne yapabilirim sizin için?" "Hiç. Sadece sana söylemek istedim. Allah size sabır versin." "Şey, rahmetli hasta mıydı?" "Aslında konuşacak halde değilim. Nedense paylaşmak istedim, o kadar. Tekrar özür dilerim. İyi geceler." "İyi geceler," dedi Gönül'ün şaşkın sesi. Telefonu kapattığında kendini daha güçlü hissediyordu. Gönül'le konuşmak cesaret vermişti. Ali'yi aradı. Cenazeye gelmemesini istediği için özür diledi. Annesi severdi Ali'yi. Her zaman vefalı ve halden anlayan bir damat olmuştu. "Lütfen beni affet," dedi Ali telefonu kapatmadan. "Yollarımızın bundan sonrası ayrı ayrı çizilmiş. Affedilecek bir şey yok." Sonra aynaya baktığında ölümle barışmış, yeniden nefes almaya hazır bir kadın gördü. Kurban rolünü oynamaktan, kendini depresyonla uyuşturmaktan vazgeçen bir kadın. Bu ruh halinin sabah uyandığında hala sürüyor olacağından emin değildi. Ama hayatta kaybettiği kim varsa o an kendisini destekler gibiydi. Babası, annesi ve oğlu arkasında durmuş, "Hadi Arda," diyorlardı. "Kendine acımaya hakkın yok. Artık uyanmak zorundasın. Lütfen bizi rahat bırak ve hayatına sahip çık." O zaman dünyayı özlediğini fark etti. Onun da uzakta bir yerlerde kendisini özlediğini biliyordu. Çocuk şimdi yatağında beraber geçirdikleri günleri düşünüyordu. Meryem Ana heykelciğine bir daha ne zaman görüşeceklerini soruyordu. Beraber vapura binmek, çocukça şeyler konuşmak istiyordu. Hayat işte bunlardan ibaretti. Küçük bir kızın hasreti, bir kadının uyanışı, onun annesini gömdüğü gece, ölümün gözlerine bakıp orada hayatı görmesi. Bunlar dışında hiçbir sır, hiçbir kehanet yoktu. İnsanın kendini bir nehrin akışına cesaretle teslim etmesi vardı. Genç kızlık odasındaki karyolaya uzandı. O kadar bilinçliydi ki usulca yaklaşan uykunun ayak seslerini bile duyabiliyordu. Ama uykuya izin vermeden telefonu aldı eline. Ertuğrul'a yollanacak mesajı yazdı. "Şehirden ayrılma. Konuşmamız gerekiyor." Küçük çay bahçesinde. "Sen beni hep terk ettin," dedi Arda. Yüzünde porsuk çayından yansıyan güneş hareleriyle. "Hep yarı yolda bıraktın. Şimdi nasıl güveneceğim sana?" "Hayır Arda. Ben seni hiç terk etmedim. Hayatım seni beklemekle ve gelmeyeceğine kendimi inandırmakla geçti. Şimdi de annemin öldüğü gün karşıma geçmiş vaatler sıralıyorsun. O kadar aptal mı görünüyorum?" "Seni terk etmedim," diye tekrarladı Ertuğrul. "Bir an bile. Her zaman seni izledim. O yardımcı doçentle çıktığın sene az kalsın sınıfta kalıyordun. Hatırlıyor musun?" Arda'nın hafızasını zorlamasına gerek yoktu. Ertuğrul'un bahsettiği öğrencilik hayatının en berbat sayfasıydı çünkü. O sırada ilgisi erkeklere kaydığından okulu boşlamıştı. Tanzimat edebiyatı ve ortaokul Türkçe derslerinden az kalsın kalıyordu. Son anda iki ek vize konmuş, bu sayede geçebilmişti. "O vizeler nasıl kondu sence?" diye sordu Ertuğrul. Masa örtüsünün kenarındaki püsküllerle eskiden Arda'nın annesinin oynadığı gibi oynayarak. "Sahiden mucize miydi?" "Ne demek istiyorsun?" "Hocalar babamın arkadaşıydı. Kendim için asla yapmayacağım bir şey yapıp onlarla senin için konuşmasını istedim." "Ciddi misin?" "Serserinin teki olabilirim ama yalancı değilim," dedi Ertuğrul. "Üstelik sadece bu kadar da değil. Rock şarkıcısı sevgilinin unuttuğu 19. doğum gününü hatırla." Daha puslu olmakla beraber Arda'nın aklında kalmış anılardan biriydi bu da. Polislerin sevgilisini apar topar askerlik şubesine götürdüğü geceyi hala mahcup bir kederle hatırlıyordu. Zavallının başına gelenlerden ancak ertesi gün haberdar olabilmişti. "Doğum günümü unutmamıştı," dedi Arda. "Bazı engeller çıkmıştı. Peki eve yalnız başına döndüğün zaman seni bekleyen partiyi kim düzenledi dersin?" "Yapma Ertuğrul. Herhalde sen olamazsın. O sırada İstanbul'da bile değildin." "Haklısın. Zaten bu yüzden Fırat delisiyle barışıp işbirliği yapmak zorunda kaldım. Bir aylık telefon kartım bu işe gitti. Ama hatırladığım kadarıyla o gece yüzünü güldürebildik." Arda'nın hayatının ilk ve tek sürpriz doğum günü partisiydi. 8 arkadaş komşular kapıya dayanana kadar doyasıya eğlenmiş, sonra da sabaha karşı kar topu oynamaya Moda sahiline inmişlerdi. "Herkesi Fırat'ın çağırdığını sanıyordum." "Tabii ki o çağırdı. Ama bunu yapmasını söyleyen ve telefon numaralarını bulan bendim." "İyi de neden yaptın bunu?" "O borsacının karşısına niye çıktıysam o yüzden."
"Borsacı mı? Devrim mi?"
"Evet. Hani şu seni iki başka kadınla aldatan." Arda şaşkınlığını gizleyemedi. "Devrim aldatıyor muymuş beni? Sen bunu nasıl öğrendin?" "Ailesinin adını Devrim koyduğu bir çocuk borsacı olmuşsa ondan her şey beklenir. Bu da seni, biri kendi şirketinden, diğeri de rakip aracı kurumdan iki kadınla aldatıyordu. İstanbul'a bizimkileri görmek için döndüğümde bir gece kemancıya gittim. Orada karşılaştık. Bana senin sevgilin olduğunu söylediler. Ama yanındaki Esmer de hiç kardeşi gibi durmuyordu."
"Konuştunuz mu?"
"Daha çok ben konuştum, o dinledi. Kendisinden
sana seni hak etmediğini, bu yüzden ayrılmak istediğini söylemesini istedim. O da hemen kabul mü etti? Aksi takdirde bir dahaki sefere Fırat'la beraber geleceğimizi söyledim. İkimiz de birden karşılaşmayı gözleyemedi. Bu iş kağıt oynamaya benzemez. Ertuğrul, deli misin sen? Tehdit mi ettin adamı? O zamanlar Ser'de gençlik var tabii. Ne de olsa deli doluyuz. Merak etme. O çok övündüğü Hint felsefesinden de bir halt anladığı yoktu. Sağda solda öğrendiği 3-5 cümleyi kızları etkilemek için geveleyip duruyordu. Eğer gerçekten anlasaydı seni kaybetmezdi. Nedenmiş o? Sen bir lotus yaprağı gibisin Arda. Hayatın bütün kötülükleri ruhuna nüfus edemeden üzerinden akıp gidiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sonunda hep temiz ve dokunulmamış kalıyorsun. Ertuğrul'a söylemedi ama Arda o an sahiden yaprak gibi hissediyordu kendini. Onu dinlerken sadece kötülükler değil, bütün geçmişi üzerinden akıp gidiyordu. Porsuk kıyısındaki küçük çay bahçesinde zaman yeniden şekilleniyordu. Dostane incitmeden ve usulca. Dieter'a ne olduğunu sormayacak mısın? Arda gözlerini devirdi. Ona ne yaptın? Araştırınca kendisi büyük ablamın arkadaşının arkadaşı çıktı. Allah için çok düzgün adamdı. Ama yaşlıydı işte. Her şey için acele edecek, seni de gereksiz yere yoracaktı. İyi de bu işte senin nasıl parmağın olabilir? Ablamdan adamla konuşup sana evlilik teklif etmesi için kışkırtmasını istedim. Ya kabul etseydim? Etmeyeceğini biliyordum. Ali ile evleneceğini bildiğim gibi. O işe de karıştım deme sakın. Hayır. Aslına bakarsan karışmadığım sadece o var. Ali'nin seni mutlu edeceğini düşündüm çünkü. Onun hakkında tek bir yanlışa bile rastlamadım. Seni gönül rahatlığıyla emanet edebileceğim biriydi. Bütün bunları sahiden yaptığına inanamıyorum. Daha bir sürü şey yaptım ama anlatması uzun sürer. Every Breath You Take şarkısının sözlerini hatırlar mısın? Sana komik gelebilir ama ilham kaynağım o. Bahsettiği Arda'nın favori polis şarkısıydı. Sting gencecik sesiyle "Aldığın her nefeste seni izleyeceğim" diyordu. Attığın her adımda, oynadığın her oyunda, her zoraki gülüşünde gözüm üstünde olacak. Çok etkilendim Ertuğrul ama söyler misin? Bu kadar zahmete gireceğini neden bana gelmedin? Hep seni beklediğimi bilmiyor muydun? Hazır değildim. Hayatım senin için hazırlanmakla geçti. Baktım o gün gecikecek, bari koruyucu melek olayım dedim. Özür dilerim. Uzun bir uykudan sonra Arda'yı görünce dünya babasının elini bırakıp koşmaya başladı. Çocuk parkının tam ortasında kavuştular. İki varlığın sarılmasıyla bir enerji alanı doğdu. Moda burnundan başlayarak önce İstanbul'u, sonra da onun iki yakasını oluşturan Asya ve Avrupa kıtalarını içine aldı. Sahil şeridine gölge veren sedir ağaçlarından havalanan sığırcıklar uzun süre bir yere konmadılar. Biliyordum dedi dünya. Annem sana güvenmemi söylemişti. Eskişehir'den Ertuğrul ile beraber dönmüşlerdi. Gençliklerine mührünü vuran trenler artık olmadığından yola otobüsle çıktılar. Demir yolunun yerine bol çeritli, dağları uzun tünellerle aşan otoban gelmişti. Onlara yol boyu eşlik eden teknoloji, gecenin sadece 15-20 yıl olmadığını, o arada koca bir yüzyılın değişini hatırlatmak ister gibiydi. Eski yüzyıldan kalma iki aşık otobüste de sohbet ettiler. Konu dönüp dolaşıp ölülere geldi. Emrah'ın mor ışın kılıcı, Zoe'nun aşçılık becerisi, Arda'nın annesinin eski filmlere merakı. Sonunda ölüleri dışında birbirlerini anlatacak bir şeyleri olmadığını anladılar. En sarsıcı olaylar bile yıllar geçince önemsizleşmişti. Vaktiyle ölüm kalım meselesi olmuş şeyler anlatınca yavan geliyordu. Sadece yaşadıkları an ve ölülerin ona eşlik eden sessizliği vardı. Bundan sonra her ne olacaksa bunların üstüne kurulacaktı. Ertuğrul planlarından bahsediyordu. Mühendislik yaparken kazandığı parayla güneyde arazi satın alacaktı. Orada onlarca, belki de yüzlerce kiraz ağacı olacaktı. Kiraz ağaçlarının ortasına bir kulübe inşa edecek. Dünya ile Arda'yı oraya götürecekti. Hep birlikte güneş doğarken uyanacak, yüzlerini Akdeniz'in tozu suyuyla yıkayacaklardı. Arda temkinli bir iyimserlikle dinliyordu bunları. İçindeki küçük kadın tetikte olmasını, kendini bırakmamasını söylüyordu. Emin olamıyordu yine de. Ertuğrul'un göz aklarında hala görür gibi olduğu ve onu kaygılandıran ıslak zarın nedeni gün ışığının oyunu da olabilirdi. Sonunda her şeyi akışına bırakmaya karar verdi. Onunla yan yana olmaktan mutluydu. Belki de ilk defa yaşadığı anın içindeydi. Bunu sorularla bozmak istemedi. Bu karar Arda'yı hiç tatmadığı bir şey gösterdi. Hayatın, geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları olmadan aslında nasıl göründüğünü. İşte yanında bir şeyler anlatan Ertuğrul vardı. Yol kenarında kavun karpuz satan köylüler, yan koltukta gazetesine gömülmüş ihtiyar, uslu uslu alçalan güneş vardı. Hepsi Arda ile beraber basit bir gerçeğin parçalarıydılar. Kendini hep sormak zorunda hissettiği sorular da, bulması gerektiğini düşündüğü cevaplar da uzaktaydı. Ertuğrul ve dünya girdiğinde modadaki evi bile gözüne farklı göründü. Onlar yokken sadece bir barınaktı. Şimdi ise birden yuva olmuştu. Eşya aynıydı ama sihirli bir el dokunmuş, yeniden nefes alıp vermeye başlamışlardı. Uzun bir uykudan uyanmış gibiydi Arda. Bir daha uyumayacağını da biliyordu. Bu bile insanı sevindirmeye yeterdi. Dünyayı uyuttuktan sonra salona döndüğünde Ertuğrul'u plak dolabını karıştırırken buldu. En az eşyanın geri kalanı kadar demode camlı dolapta plaklar olduğunu fark etmiş ama o güne kadar açıp bakmamıştı. Külüstür pikabın çalıştığını da zannetmiyordu. Oysa Ertuğrul seçtiği planın tozunu avucuyla alıp üstüne iğneyi koyduğunda tanıdık bir gitar sesi evi dolduruverdi. Polis. Every Breath You Take'i söylemeye başladı. Hatırladın mı dedi Ertuğrul. Kız biraz dünya uyanacak. Ertuğrul, Philips marka pikabın kocaman kurşuni düğmesini çevirerek sesi kıstı. Sonra Arda'ya fısıldadı. Bu dansı lütfeder misin? Arda daha önce dans ettiklerini hatırlamıyordu. Ama 40 yıllık polise ayıp etmek de olmazdı. Ellerini omzuna koydu Ertuğrul'un. Belinde onun ellerinin sıcaklığını hissetti. Buz tutmuş ruhuna birkaç saniye içinde yayılıverdi sıcaklık. İnsana her zaman tatlı bir keder veren melodinin eşliğinde dans etmeye başladılar. Bu şarkının ne anlattığını hiçbir zaman tam olarak anlamamışımdır. Haklısın, biraz karışık sözler. Ama galiba sevdiğini kaybettikten sonra unutamayan birini anlatıyor. Hem zaten Arda eliyle onun ağzını kapattı. Boş ver. Bilmek istemiyorum. Yeterince insan kaybettim. Hem bilmeyince ben ne istersem o anlatıyor. Ne anlatmasını istersin? Tam şu anı, şu an yaşadığımızı, bunu sessizce yaşayalım ve hiçbir şey elimizden alamasın. Konuşmadan devam ettiler dansa. Biraz sonra şarkı son tekrarlara gelmişti. Arda camdaki yansımalarına baktı ve gecenin içinde birbirlerine sarılmış güzel bir çift gördü. Yüzleri yaşları, hangi gezegenden oldukları belli değildi ama güzeldiler. Sonra yanağında elini hissetti Ertuğrul'un. Kendini bırakıp başını çevirdiğinde birleşti dudakları. Her şey 20 küsür yıl önce Beykoz'daki öğrenci evinde nasılsa öyleydi. Hatta biraz daha güzeldi. Yıllar ve mesafeler her dokunuşu, her öpüşü ya da titreyişi daha değerli kılmıştı. Birbirlerinin tenine güven duyacak kadar tanıdık, her temasla ürperecek kadar da yabancıydılar. Şu vefasız dünyada birbirlerini unutmadıkları için ödüllendiriliyorlardı. Sabaha karşı uyandığında yanında Ertuğrul'u bulamadı. Pike'ye sarınıp salona gittiğinde yine kimseler yoktu. Derken balkonda yere çökmüş, acı içinde kıvranan bir adam fark etti. Onun Ertuğrul olmaması için hayatını vermeye hazırdı. Ama faydası yoktu. Adam başını dirseklerinin arasına almış, ferforje masasıyla korkulukların arasında titreyerek inliyordu. Ne yapıyorsun burada? Yontular dedi Ertuğrul inleyerek. Yontu mu? Burada da buldular beni, üstüme geliyorlar. Yontu falan yok, hadi gel içeri. Havadalar, uçuşuyorlar, görmüyor musun? Ertuğrul lütfen yapma, korkutuyorsun beni. Yontular beni alacak, yalvarırım bir şeyler yap. Çaresizliği anladı Arda. O anda Ertuğrul için hiçbir şey yapamazdı. Paniğe kapılmanın, ambulans çağırmanın anlamı yoktu. Sessizce oturup krizin geçmesi için beklenebilirdi ancak. Ferforje iskemlelerden birine oturdu ve hayali yontularla savaşan adamı acı içinde izledi. Günün ilk kızıllığı moda sahilini aydınlatır, güvercin uğultuları sessizlikle yankılanırken, yarım saat sonra Ertuğrul normale dönmeye başladı. Soluğu yavaşlamış, yontulardan bahsetmez olmuştu. Bu arada ne kadar yorulduğu ter içindeki yüzünden belliydi. "Baba, orada ne yapıyorsun?" Çocuk balkon kapısında durmuş, yerde iki büklüm oturan babasına bakıyordu. Gördüğünün çocukça bir oyun olduğunun itiraf edilmesini bekliyordu. Ertuğrul bir şey söylemek istedi ama ses çıkmadı ağzından. Onun yerine Arda ayağa kalktı. Dünyayı elinden tutup odasına geri götürdü. "Babam yine mi gidecek?" dedi korkuyla. "Bunu nereden çıkardın? Geçen sefer böyle olduktan sonra beni sana bırakmıştı. Eskişehir'e." Bu hepimizin hayatı. Öğleden sonra Arda ile Ertuğrul dışarı çıktılar. Öğleye kadar uyumak Ertuğrul'a yaramış gibiydi. Konuşması ve vücut dili dengesini bulmuşa benziyordu. Moda burnunun sessizliği sadece ağır bir nefes hızında tatlı tatlı esen rüzgarın ağaçlardaki hışırtısıyla bozuluyordu. Ayaklarının altında sonbahar yaprakları, başlarının üstünde beyazdan griye, oradan akide pembesine uzanan renkleriyle bulutlar. "Sana bir konuda yalan söyledim," dedi Ertuğrul. "Gönül aradığında klinikten çıkmış değildim." "Nasıl değildin?" "Tedavi hala sürüyordu. Doktorlar en az birkaç ay daha kalmam gerektiğini söylüyorlardı. Zaten bu yüzden açmıyordum telefonu. Dış dünyadan haber alıp kaçma isteği duymamak için. Ne diyeyim, çok şahane. Ama gönül şanslıymış. Telefon etmek için açtığım o kısa aralığa denk geldi. Şu durumda bir kaçaksın yani. Arkadaşın hangi koşullarda olduğumu bilmiyordu. O yüzden bana ihtiyacın olduğuna ikna etmek için uğraştı. Sonunda başarılı da oldu. O dakikadan sonra orada daha fazla kalamazdım. Doktorlar kızgındır herhalde. Aslında işin zor kısmı bitti. Bağımlılığı yendim. Ama o zıkkımları yıllarca kullanmış olduğumdan beynimde oluşmuş bazı tahribatlar var. Bunun için ayrı bir tedavi gerekiyor." Arda konuya yabancı değildi. Çünkü sabahın geri kalanını internette kimyasal uyuşturucuların beyne etkilerini araştırarak geçirmişti. İyi bir sörfçü olmadığı için anlayabileceği şeyler bulması zor olmuştu. Üstelik 90'lı yıllarda hangi kimyasalların revaçta olduğunu hatırlamıyordu. Bu yüzden dexedrin, speed ve ekstazi gibi akla ilk gelen amfetaminlere baktı. Okudukları moralinin daha da bozulmasından başka işe yaramadı. Uzun süre kullananlarda şizofreni gibi psikozlar oluşabiliyordu. Eğer görüşmedikleri yıllar boyunca bu maddeleri kullanmaya devam ettiyse, Ertuğrul'un beyni eleye dönmüş olmalıydı. "Dünyanın bu sabahki gibi şeylere tanık olmasındansa ölmeyi tercih ederim," dedi Ertuğrul. "Çünkü bildiğin gibi gördüklerini bir daha unutmuyor. O yüzden benden uzakta bir yerde olmasını istedim. Güvenebileceğim bir yerde. Şimdiki müthiş planın ne?" "Sanırım yine ortadan kaybolmam gerekiyor. Gidip bu işi temizleyeceğim ya da öleceğim." Arda durdu birden. Onun gözlerine dik dik baktı. "Böyle bir şey yapmayacaksın Ertuğrul. Ne demek istiyorsun?" "Bununla beraber savaşacağız. Sen, ben ve dünya." "Olmaz öyle şey. Sizi bu işe karıştıramam." "Bal gibi karıştıracaksın. Bu hepimizin hayatı." "Hayır Arda. Bir adamın tek başına halletmesi gereken şeyler vardır. Bu da onlardan biri." "Allah aşkına şımarıklığı bırak Ertuğrul. Beni sinirlendiriyorsun." "Şımarıklık mı? Şimdi ne ilgisi var? Karşıma geçmiş, ölmekte olan prens rolü oynuyorsun. Kendine acıyarak kendini şımartıyorsun. Hayatta hiçbir bağın, sorumluluğun yokmuş gibi davranıyorsun. Sen ne zaman büyüyeceksin?" "Anlamıyorum Arda. Anlamayacak bir şey yok. Sen şımarık bir adamsın. Kadınlar tarafından şımartılmışsın, ailen tarafından, kendi zekan tarafından şımartılmışsın. Şimdi de beynindeki illet tarafından şımartılmayı bekliyorsun. Ama kusura bakma, buna izin verecek değilim. Arda, şimdi kahramanlığın sırası mı? Dünyaya bunu nasıl yaparım?" "Dünya da hayatımızın parçası olduğuna göre o da bu mücadeleden payına düşeni alacak. Emin ol, bunu seve seve yapacaktır. Çünkü o senin yarın kadar bile şımarık değil." Ertuğrul çaresizlikten gülmeye başladı. "Yıllar seni çetin ceviz yapmış. Bana hiçbir kaçış yolu bırakmıyorsun. Kaçmak korkakların işi, gerçek insanların değil. Gitmem istemiyorsun yani." "İstemiyoruz Ertuğrul. Bunu o kalın kafana sok. Her defasında kabahatlerinle beraber merdiven altına saklanamazsın. Sen Aziz dayı değilsin, ben de annen değilim. Şimdi müsaadenle gidip bir şey yemek istiyorum. Çünkü sayende sabahtan beri ağzıma lokma koymadım. Bunları söyledi ve cevap beklemeden parkın ilerisindeki kafeteryaya doğru yürüdü Arda. Ertuğrul arkasından baktı. O an uzaklaşan, atını düşmanın üstüne süren Jeanne d'Arc olsa herhalde böyle görünürdü. 2 hafta sonra Arda yayın evinde hem Marie Antoinette biyografisinin yeni çevirisine göz atıyor hem de telefonda avukatla konuşuyordu. Ali ile açtıkları boşanma davası yakında görülecekti. Avukat tek celsede hallolacağını düşünüyordu. Çeviri işi ise çok daha çetindi. Sera ile birkaç round daha yapmaları gerekecekti. Yeni çeviri eskisinden kötüydü çünkü. Tıpkı tahmin ettiği gibi. Telefonu kapatır kapatmaz tekrar çaldı. Bu sefer yayın evinin santralinden aranıyordu. "Ziyaretçiniz var," dedi. Sera'nın hışmına dayanamadığı için kaçan sekreterinin yerine bakan kız. Sonra ofisin editör masalarının dizili olduğu geniş bölümün ucunda eflatun rengi başörtüsüyle Gönül belirdi. Arda hem sevindi hem de şaşırdı onu gördüğüne. Son haftaların tantanası içinde genç kızı tamamen unutmuş olduğunu fark etti. "Sizi yemeğe çıkarmaya geldim," dedi Gönül. "Kendimi bu konuda borçlu hissediyorum." Öğle yemeği saatine yine toplantı koymuştu Serra. Kangren olmaya başlamış Marie Antoinette meselesi o gün karara bağlanacaktı. Arda bir yayın yönetmeni odasının kapısına, bir de Gönül'ün iyi niyetle gülümseyen yüzüne baktı. "Hadi gidelim," dedi sonra. Çantasını alıp kalkarak. Serra ile bir kavga fazla etse nasılsa bir şey değişmezdi. Yasak arkadaşlık. Gönül bir kitap çıkardı çantasından. Beşiktaş çarşısındaki balık lokantasının masasına koydu. "Bunu size getirdim, eğer izin verirseniz." Arda aldı eline kitabı. Gülümseyerek baktı. Güneşi kıskandıran kızın iyi bir yayın evi tarafından yapılmış baskısıydı. Kapağında saçı bulutları aşıp gün ışığına dönüşen sarışın kızın resmi vardı. "Çok güzel," dedi. Gözünü resimden alamayarak. "Tebrik ederim Gönül. Bunu vermek istedim. Çünkü yayınlatma cesaretini bana siz verdiniz." "Hadi canım." Sonradan düşününce karşılaşmamızın sadece garip bir tesadüf olmadığına iyice emin oldum. Dünya çok özel bir çocuk. Kitabı sevmiş olması benim için çok önemliydi. O sevdiğine göre başka çocuklar da sevebilir dedim. "Söylediğim değişikliği yapmamışsın," dedi Arda. Kitabın son sayfalarını karıştırarak. "Sebebini biliyorsunuz. Aslında daha iyi olmuş. Ben de sonradan boş konuştuğumu düşünmüştüm zaten." "Öyle demeyin. Siz boş konuşmazsınız." "Ali nasıl?" diye sordu Arda. Eski kocasını merak ettiğinden değil de konuyu kendinden uzaklaştırmak için. Hala bozduğu şeyi tamir etmek için çabalıyor. Çok becerikli diyemem. Ama en azından azimli ve istikrarlı. Nasıl olduğunu bilirsiniz. Kendisiyle boşanmış olacağız gelecek hafta." "Hay Allah. Ne oldu?" "Bunu düşündükçe kendimi çok kötü hissediyorum." "Hissetme. Bizim ayrılmamızın ne seninle ne de Allah'la ilgisi var. Eskişehir'e gitmek için onu terk ettiğim zaman bitmişti her şey." "Ama siz onu terk etmediniz ki. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız varmış sadece." "Ben de öyle sanıyordum. Ama şimdi düşününce anlıyorum ki yaptığım resmen terk etmekmiş." "Kendinize haksızlık ediyorsunuz. Siz öyle birisi değilsiniz. Biliyor musun, zihin şahane bir makina. Her şeye açıklama buluyor. Zavallı bir adamı kaderine terk etmek istemiyorsan sana yaptığının iyileşmek için annenin yanına gitmek olduğunu söylüyor mesela. Neden? Çünkü dediğin gibi ben öyle biri değilim. Sen de normalde evli erkeklerle çıkacak bir kız değilsin." Gönül huzursuz olmuştu. "Ne demek istiyorsunuz? Her şeyi hemen yargılamaya çalışmaktan vazgeçelim," diyorum. "Bu bizi yanıltıyor. Mesela ben Ertuğrul'u niye yıllardır sevdiğimi yeni yeni anlıyorum. Her şeye rağmen başka yerde bulamadığım bir özgürlük hissi veriyor bana. Ona asla tam anlamıyla sahip olamayacağımı biliyorum. Tabii o da bana sahip olamayacak. Bu sizce iyi bir şey mi?" "Bana öyle geliyor." "Öyleyse size Ali'nin beni gerçekten sevdiğini düşündüren nedir?" Umutla bakıyordu Gönül'ün gözleri. İçini rahatlatacak bir kanıt, tartışılmaz bir hakikat duymayı umuyordu. Oysa Arda'nın yoktu böyle kanıtları. Genç kızın mutlu olacağına inanmak istiyordu o kadar. "Ali macera adamı değildir," dedi gülümseyerek. "Eğer yeni bir ilişkiye başlıyorsa bu ancak gerçekten sevdiği için olabilir." Gönül içini çekti. "Bu bir temenni olmasın?" "Tahmin. Ama emin ol, güvenilir bir tahmin. İçin rahat olsun. Yasak aşk yaşamış falan değilsin. Ama ne yalan söyleyeyim, seninle arkadaşlığımız biraz yasak arkadaşlık gibi oldu. Evet dedi Gönül acı acı gülerek. O da az macera değildi hani. Diyeceğim o ki, Ali'yi çoktan terk etmiş olduğumu ben de sonradan anladım. Dün gibi aklımda. Emrah öldükten 3 ay sonra kış ortasında heykel gibi oturuyordu balkonda. Beni elimde bavulla görünce öfkelendi. Evimizi bırakıp gidemeyeceğimi söyledi. Ne kadar acı. Benimle değil, bavulla konuşuyordu sanki. Ben de ona dedim ki, burası artık bizim evimiz değil. O kapı bir daha asla öyle çalınmayacak. O mutluluk geri gelmeyecek. İçinde ölümden başka bir şey olmayan o evde oturmaya devam ederse delireceğini anlatmaya çalıştım. Dinlemedi bile. Dönersem onu nerede bulacağımı bildiğimi söyledi. Evet işte. Niye güldünüz? Bunu söylerken kendisi bile bilmiyordu onu nerede bulacağımı. Daha önce bayram namazına gittiği bile görülmüş değil. Evet orası öyle. Abla nasihat ister misin dedi Arda. Garsonun getirdiği balıkları yer açmak için çantasını masadan alıp sandalyeye asarken. Sevinirim. Seni annesi haline getirmesine izin verme. Bunu deneyecektir. Hepsi mutlaka dener. Gönül beklemiyordu bunu duymayı. Elinde olmadan güldü. Teşekkür ederim. Aklımda tutacağım. Bu sonuncusuydu merak etme. Ertuğrul abi nasıl? Tümör gibi bir şeye rastladılar. Şimdi yeni tedaviler deneniyor. Yolumuz uzun ve zorlu. Ama kimin değil ki? Önemli olan yan yana yürüyebilmek. En azından bunu başaracağız. Onun için dua edeceğim. İyi olur. İlahi desteğe ihtiyacı var. Bir şey soracağım. Siz yazmayı düşünmediniz mi? Yazmak mı? Ne yazacağım ki? Bilmem. Roman mesela. Ben bile sizin kadar hayat deneyimine sahip olmadan bunu hayal ediyorum. Bilmem, hiç aklıma gelmedi. İnsan sabahtan akşama kadar kitaplar arasında çalışınca yazma arzusu duymuyor. Galiba sanatçı hırsı yok bende. Telefonu çalmaya başladı. Ekranda Sera'nın adını görünce sessize aldı. Çantasına koydu aleti. Size engel olmuyorum değil mi? Arda ona göz kırptı. Çatalı eline aldı. Balığımızı yiyelim arkadaşım. Şu an hayatının tek gerçeği bu. İp atlayan 3 küçük kız. Arda hafta sonu annesinin mezarı için dünyayı da alıp Eskişehir'e gitti. Son günlerde halüsinasyon nöbetleri arttığı için Ertuğrul'un onlar dönene kadar klinikte kalmasına karar vermişlerdi. Ertuğrul'un sınıf arkadaşı doktor, temodol tedavisinin çare olduğunu düşünüyordu. Batı ülkelerinde bu sayede hayatta kalmış pek çok hasta vardı. Dünya olanların farkındaydı. Okula başlayınca birdenbire büyümüştü sanki. Babasına cesaret veriyor, halüsinasyonlar geldiğinde korkusuzca elini tutuyordu. Ertuğrul, kızının temasını hissedince hayata dönmenin daha kolay olduğunu söylüyordu. Dünya, ona dokunduğunda aydınlığa doğru bir geçit açılıyordu. Ulaşması her zaman kolay olmasa da. Arda, babasınınkinin yanına sade bir mezar yaptırmıştı. Onu, annesiyle babasının birbirlerini ilk kez gördükleri bademlikten getirdiği yabani defnelerle, krizantemlerle süsledi. Taşına ikisinin de çok sevdiği Yunus Emre dizelerini yazdırdı. Erenler dergahında deste kızıl gül idim, açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu? Dünya sözlerin anlamını merak edince kendini onunla ölüme dair konuşmak zorunda hissetti. Oysa çocuk ölümü zaten tanıyordu. Annesi gittiğinden beri her şeyin sonlu olduğunun farkındaydı. Yine de Yunus'un sözlerinden hoşlandı. Arda'nın annesi için Meryem Ana'ya dua etti. Eskişehir'deki küçük, tıka basa eşyayla dolu evi sevmişti dünya. En çok da bir zamanlar Fırat'ın uyuduğu sokağa bakan odayı. Arda'nın cep telefonuyla odanın fotoğraflarını çekti. Fırat'ın şiir yazmaya çalıştığı açılır kapanır masayı, içinde naftalin kokulu kışlık giysiler duran gömme dolabı, tren penceresinden bakan Atatürk portresini ve Da Vinci eskizlerinin tek tek fotoğrafladı. Hafızasının fotoğrafladıklarını ise o an kendisi de bilemezdi. Yatak odasında annesinin giysilerini katlamakla uğraşan Arda, sıra 80'li yıllardan kalma simli bluzlara geldiğinde dünyanın seslendiğini duydu. Hayatın yolu da ne demek? Kitaplığın önünde bağdaş kurmuş ince bir cildi karıştırıyordu çocuk. Leo Tuzun'un Türkçe'ye yıllar önce çevrilmiş eseriydi. Vaktiyle Arda'nın babasından Fırat'a kalmış, sonra da onun Amerika'ya gitmesiyle kaderine terk edilmiş kitaplardandı. Tozlu rafları dolduran onlarcası gibi. Arda kitabı hatırlıyordu. ama açıp bakmak daha önce aklına gelmemişti. Lo 30'u çok eskiden yaşamış Çinli bir bilge dedi, sözcükleri dikkatle seçerek. Bu da onun eseri. Ne anlatıyor? Hayatta mutlu hissetmek için yaşanan anın içinde saygı ve sadelikle kalmak gerektiğini. Yaşanan an ne demek? Tam şimdiki zaman demek. Ne geçmiş ne de gelecek olan zaman. Bildiğim kadarıyla bunu nasıl yaşayacağımızı anlatıyor. Ama bunu çocuklar bile bilir dedi dünya omuz silkerek. Bunun için kitap mı yazılırmış? Sonra kitabı Arda'ya bırakıp evin diğer kısımlarını fotoğraflamak üzere çıkıp gitti odadan. Arda onun arkasından ne kadar haklı olduğuna şaşarak baktı. Zavallı bilgeler çocukların bildiği şeyleri öğrenelim diye yüzlerce yıldır kitap yazıyordu. Uçsuz bucaksız yolculuklar. Tek bir adımınla başlar. Yapacaklarını zihninde tasarlayan, kendi amacını yok eder. Bir şeye sarılan kaybeder er geç onu. Ermiş yenmeyi düşünmez ki yenilsin. Bir şeye sarılmaz ki kaybetsin. Rastgele açmış olduğu sayfadaki tevazu hoşuna gitti Arda'nın. Eşiğinde durduğu cevaplara çağırıyormuş gibi geldi. Gönülün hiçbir şey tesadüf değildir deyişini hatırlayarak okumayı sürdürdü. Ve sayfalar ilerledikçe anladı. Cesaret gerektiren bir yolculuğa çoktandır hazır olduğunu. Güneş batarken annesinin mutfağında makarna haşlıyor, bir taraftan da Gönül'ün söylediklerini düşünüyordu. Yazmayı niye hiç istemediğini bilmiyordu. Herhalde kendini yayın evinde bir mabedin hizmetçisi gibi hissetmiş, daha fazlasını hakkı olabileceğini düşünmemişti. Dünya apartmanın önündeki bahçede komşunun torunlarıyla ip atlıyordu. Biraz önce telefonda babasıyla konuşmuş, ona Eskişehir'den ne istediğini sormuştu. Şimdi ise neşeli çığlıkları mutfağa kadar ulaşıyordu. Arda makarnayı bıraktı. Salondaki yemek masasına gitti. Orada Ertuğrul'un tedavisinin seyriyle ilgili notlar aldığı defterle kalem duruyordu. Kareli defteri açıp düşünmeye başladı. Nereden başlaması gerektiğini bilmiyordu. Ne yazması gerektiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Yine de yazacaklarının kimse tarafından okunmasa bile kendine iyi geleceğini hissediyordu. Oturduğu yerden bir zamanlar uyuduğu odanın kapısı görünüyordu. Sonradan defalarca boyanmış olmasına rağmen genç kızken yapıştırdığı Queen çıkartmasının izi seçilebiliyordu hala. Eski odasına bakarken o an aklına gelen cümleyi deftere not etti. 17 yaşındaydım. O zaman da küçük odada kalıyordum. Sonraki cümlenin ne olması gerektiğini bilmiyordu. Böyle başlayan bir hikayenin nereye gidebileceğini kestirecek kurgu deneyiminden yoksundu. O sırada birinin pencereyi tıklattığını duydu. Perdeyi açtığında saatlerdir ip atlayan dünyanın terli yüzüyle karşılaştı. Hadi Arda, sen de gel bizimle atla. Kısa bir tereddütten sonra bıraktı kalemi masaya. Spor ayakkabılarını giyip bahçeye çıktı. Hepsi aynı yaşlarda 3 küçük kız ip atlıyordu. Bir süre seyretti onları. Sonra ısrarlarına dayanamayıp denemeye karar verdi. İp atlamanın da yüzmek ve bisiklete binmek gibi unutulmayan şeylerden olduğunu anlaması uzun sürmedi. Zıpladıkça bahçenin ağaçları alçalıp yükseliyor, kalbi ona hala yaşadığını hatırlatmak ister gibi hızlı hızlı çarpıyordu. Gözlerinin önünde ise bir fotoğraf vardı. Ertuğrul, Dünya ve kendisini yan yana Moda Parkı'nda yürürken gösteren bir fotoğraf. Adam, kadın ve çocuk. Nasıl biteceğini bilmedikleri bir yolculuğa ilk adımı atıyordu. Öyle güzel, öyle süssüz. Hayatın getireceklerine karşı o kadar yan yanaydılar. Fotoğrafa girmiş küçük parmaklar ve mor ışın kılıcı sayesinde kimin tarafından çekildiğini anladı. Ama kimseye söylememeye karar verdi Arda. Bu, onunla arasında sırdı. Ebediyen de öyle kalacaktı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 203. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Gönül Meselesi. Yazarı Tuna Kiremitçi. Seslendiren Begüm Katırcıoğlu. Seslendirme bitiş tarihi 17 Aralık 2014.